Ayrım 58, Zehra, Karsten Nagel, sayfa 511. Kütüphaneden çıkınca kafamda yalnızca bir an önce eve gelip okumaya başlamak vardı. Ancak Noreport istasyonuna geldiğimde okuma için o kadar büyük bir istek duyuyordum ki Tasingegade'ye gidene kadar bekleyemedim. Bir parça soğuk olmasına rağmen botanik bahçesine gidip her zamanki bankıma oturdum. Pippi uzun çorabın büyük seyahati. Bu o hikaye olabilir miydi? Çok seneler önce yalnız başına Avrupa'da, özellikle Almanya'da seyahat eden, her tür ilginç insanları ve yerleri ziyaret eden kızla ilgili hikaye. Birinci sayfaya göz attım. Bir sayfa daha, bir tane daha. Tamamen emin olmak için rastgele bir sayfa daha okudum. Pippi, koca nehir Ren'de tekneyle yolculuk yapıyordu ve oradan Berlin'deki Einstein'ı ziyaret etti. Harika keman çalıyor, kızı da şarkı söylüyordu. Artık kuşkuya yer kalmamıştı. Oturup okuduğum kitap çocukluğumun favori kitabıydı. Annemin eski mutfağımızda oturup sık sık yüksek sesle bana okuduğu kitaptı. Mutfak dolabının en üstünde yeri olan kitaplardan biriydi. Bir an dünyaların birbiri içinde eridi. Yeniden mutfağa, sonra evlere dönmüştüm. Oturduğum bank gerçekte barış ağacından mı kesilip yapılmıştı? Kitap evdeki her şey gibi yanmıştı. Yine de ben şu anda huzurlu bir ülkenin en güzel parklarından birinde büyük seyahati elimde tutarak oturuyordum. Geri annemin yanına dönmeliydim. Tasingegade'ye gidip ona bu önemli keşfimi anlatmalıydım. O kadar önemliydi ki yeterince hızlı hareket edemeyeceğimi düşündüm. Kitabı kapatıp ayağa kalktım ve koşmaya başladım. Her koşunun, koşanın hayatı pahasına olduğu o zamandan bu yana koşmadığım kadar koştum. İlk başta annem kesinlikle anlayamadı. Evet ama küçük kız kardeş, bu kitap nasıl olup da Danimarka'ya gelmiş? Öyle görünüyor ki orijinali Danca yazılmış. Ya ben her zaman hem kız çocuğunun hem de kitabın Avusturya'dan olduğunu düşünmüştüm. Küçük kız kardeş, bunun aynı kitap olduğundan emin misin? Anne, aynı kitap, birkaç sayfasını okudum bile. Olağanüstü, gerçekten bunu okuyabiliyor musun dedi annem, Danca harfleri işaret ederek. Başımı sallayıp parmak uçlarımı kitabın sayfalarında gezdirdim. O kadar zor değil anne, sen de hem Kiril hem de Latin alfabesini okuyabiliyorsun. Evet ama böyle abuk sabuk anlaşılmaz biçimde bir araya geldiklerinde değil. Bir bakıma Danca aslında oldukça eğlenceli bir dil. Her geçen gün kelimelerin arkasında saklı yeni bir şey keşfediyorum. Küçük kız kardeş, aklıma bir fikir geldi. Kitabı beraber okuyalım mı? Ama tersini yaparak. Şimdi okuyan sen, dinleyen ben olacağım. Peki de Danca dinlemek istiyor musun? Evet, senin tüm kitabı Danca okuduğunu duymak istiyorum. Ben varım dedim hemen. Kitabı karıştırırken telaffuz veya anlaşılması zor yerlerde hayal gücümü kullanıveririm diye düşündüm. Evet, eğer karışık cümlelerle karşılaşırsam hemen hemen aynı anlama gelen başka kelimelerle dolduracaktım. Telaffuza gelince annem tepki göstermeden hem boğazım düğümlenebilir hem de kelimeler cırtlak çıkabilirdi. Her şeyi istediğim gibi telaffuz edebilirdim. Yine de iyisini yapmaya çalışacaktım. O akşam Pippi uzun çorabın büyük seyahatini yüksek sesle anneme okumaya başladım. İkimiz de sırtımıza iki yastık dayayarak yataklarımıza oturduk. Tahmin ettiğim gibi annem Danca kelimelerin çoğunu anlamıyordu. Ama zararı yok, bazı şeyleri insan asla unutmaz dedi. Ertesi gün öğretmenimin yardımıyla Bibi ve Pippi arasındaki yanlış anlaşılma ortaya çıktı. Bibi'nin yaratıcısı, yıllar önce yaşamış ünlü bir Danimarkalı kadın yazar ve çok sayıda kitabın çevirmeni olan Karin Michalis'ti. Maalesef öğretmenin kendisi onun kitaplarını okumamıştı. Ancak Bibi isimli kızla ilgili bir dizi olduğunu anımsıyordu. Bu kitaplar onun önerdiği Pippi Uzun Çorap kitaplarına öncülük etmişti. Pippi Uzun Çorap kitaplarının yaratıcısı İsveçli Astrid Lindgren'di. Bir söyleşide Lindgren, Danimarkalı yaşlı yazar meslektaşından esinlendiğinden söz etmişti. Öğretmen, benim küçük bir telaffuz yanlışımla iki kitabı nasıl da birbirine karıştırıp onun hiç okumadığı bir kitabı ödünç almamı eğlenceli buldu. Dersin geri kalan bölümünde bütün sınıf B ve P sesleri alıştırması yaptı. Dudaklarımızı bir kez doğru şekle sokup değişik kuvvette ses çıkarmaya başladığımızda ne ben tepe dersen Çinko damın üzerinde paniğe kapıldı ne de Peter Bager portakalı kesinlikle sevmez veya demek pek de zor değildi. Daha sonraki 10 gün boyunca her akşam anneme yüksek sesle kitabı okudum. Danca yalnızca gargara yapar gibi veya boğazını temizler gibi gırtlaktan gelen seslerle dolu bir dil değildi. Arada sırada kelimeler öylesine birbirine bağlanıyordu ki adeta cümlelere özel bir sihir yerleşiyordu. Aslında kitabın stili o kadar canlı ve harikaydı ki kendimi Esma gibi çalıp şarkı söyleyip hissetmemem imkansızdı. Ayrıca uykuya dalacağımız zaman neredeyse bizi ziyarete gelmiş gibiydi. Nihayet annem ve ben tüm o kavraması mümkün olmayan olaylardan önceki gibi ortak bir şey yapıyorduk. Milo'nun kokusu. Annemle kitabımızı bitirdiğimiz günün ertesinde Bibi Hamburg'dan babasıyla buluşacağı Mısır'a giden bir gemide kaçak yolcuydu. Bakanlıktan mektup geldi. Sık satırla yazılmış, 5 sayfayı dolduruyordu ama sonunda verdiği bilgi açık seçikti. İnsani ikamet iznine ilişkin başvurumuz incelendiği sürece Danimarka'da kalmamıza izin verilmişti. Yetkililerin gelecek yaşamımıza ilişkin vardığı geçici sonucu özetler özetlemez annem hemen yataktan kalktı. Gülümseyip ellerimi yakaladı, mektubu iki yatağın arasında yere düşürdüm. Beni bir dans figürü yapar gibi döndürdü. Küçüklüğümden beri buna benzer bir durum yaşamamıştım. Düşün, geri gönderilmememize izin verildi diye çok kez yineledi. Ben de onun ifade biçimine bir parça hayret etmekten kendimi alamadım. Evet anne, kalmamıza izin verildi ancak güldü ve beni döndürmeyi sürdürdü. Annem ansızın neşelenince ne yapabilirdim ben de güldüm. Bir sürü zor ayrıntı ve çekince okumayı bekleyebilirdi. Şansımıza sevinip süre giden bilinmezliği görmezden geldik. Annemin pek ender olan sevinci bulaşıcıydı. Bu yüzden gün boyunca giderek ben de lotoda kazanmışız hissine kapıldım. Nihayet karar mercilerinden birinde bizim zor durumumuzu görebilmiş birileri vardı. Herkesin bu sevinçli haberi duyması gerekiyordu. Milo ve benim iyi iki arkadaş gibi ayrılmadığımıza boş verdim ve Bjornen bilmeliydi. Bayan Nielsen mutlaka mektubun bir kopyasını almıştı ama her halükarda ona teşekkür edilmeliydi. Fatima'ya da en kısa zamanda haber vermeliydim. Belki de her şeye karşın yine de tekrar görüşecektik bir gün, gelecekti. Gabi'ye de haber vermek gerekirdi ama maalesef ilişki kurmak mümkün değildi. Samir, Esma, Mirzat, Bayan Mesinoviç, Milena gibi. Hayır hayır, şimdi bunu düşünme. Aslında Gabi'den hiçbir şey işitmemen iyi olmuştu. Bu mutlaka başka bir şeyle meşgul olduğuna ve sevgilisinin de hala yaşadığına işaretti. Haberi ilk vereceğim kişi Milo olacaktı. O aptal karton kutuyla kapalı kapı aramıza giremezdi. Bu kez ziyaret için bir sebebi vardı ve yalnızca bir rahatsızlık unsuru olmayacaktım. Bu harika haber aramızdaki tüm anlaşmazlıkları gölgeleyecekti. Bizi ayıramayacak sevinçli bir konuya ortak olacaktık. Evet, böyle olması gerekiyordu. 4. katın merdivenlerinin yalnızca yarısını çıkmıştım ki Bjornen'e rastladım. Hemen koca arkadaşımı özlediğimi hissettim. Merhaba Zehra, epey zaman oldu. İçmek ister misin diyerek dudaklarının kenarındaki jointi bana uzattı. Hayır, teşekkür ederim ama dinle, mektup aldık, burada kalabiliyoruz. Gerçekten mi? Tebrik ederim. Jointi attı ve kocaman kollarını açtı. Ben neredeyse kollarını atladım. Beni havaya kaldırdı ve sıkı sıkı kucakladı. Tebrikler ve daha mutlu günler diye devam etti ve iki yanağıma da büyük, ıslak iki öpücük kondurdu. Bu arada ben de bacaklarımı beline sarıp ayaklarımı arkasında çapraz yaptım. Yani olumlu yanıt aldınız. Evet, öyle, hemen hemen. Onlar düşünürken burada kalabileceğiz. Düşünürken, evet. Yani bizim dosyamızı incelerlerken demek istiyorum. Kahrolası bekleme süresi dedi ve ansızın yüzünde keyfi kaçmış bir ifade belirdi. Yine de sevinçliyim dedim. Tersinin olmasından daha iyi, öyle değil mi? Evet, tabii ki diye yanıtlayıp elleriyle belimden tutup beni aşağı indirdi. Yukarıya sıyrılmış bluzumu düzelttim. Duruşunu değiştirince sırt çantasında şişeler tıkırdadı. Boş şişeler dedi. Maalesef sana ikram edemeyeceğim. Zararı yok dedim. Yukarıya Milo'ya gidiyorum, o da haberi alsın. Ya o Arapça dersine gitti. Arapça mı öğrenmeye başladı? Evet, toplantıları her nedense çoğunlukla Arapça yapılacakmış. Çeşitli ülkelerden adam toplamaya çalışmalarına rağmen. Ama akşam dene. Başımı sallarken aklıma önemli başka bir şey geldi. Splinter'a ne oldu diye sordum. Milo geri gönderildiğini söyledi. Evet, kesin. Splinter sınır dışı edildi. Ancak polis onu yakalamadan ortadan kayboldu. Birilerini bulduk. Bazı Danimarkalılar yardım ediyorlar. Karşıya geçmesine yardım ettiler. Şu ana kadar tam olmasa da güvende. Şimdi İsveç'te. İsveç mi? Evet, bir sürü insan kendi başına oraya geçmeye çalışıyor. Ancak yakalanıp geri gönderiliyor ve Sandholm'da hapsediliyorlar. İsveç'e girerken İskandinav ülke vatandaşlarının pasaport göstermesi gerekmiyor. Ama Kopenhag'dan feribotlar gelir gelmez İsveç polisi alarma geçiyor. Kafesli teller dikip telin iki yanında İsveç'e girmek için aradaki dar geçitten insanların geçmesini bekliyorlar. Eğer bir İskandinav'a benzemiyorsan kapan kapanıyor. Yabancı görünümlü herkes kenara çekilip kontrol ediliyor. Ama Danimarkalılardan yardım aldığımızda bir sürü insan aradan sıyrılıp geçiyor. Nasıl bir yardım? Splinter'ın saçının üzeri biraz açık renge boyandı ve cebine de bir Extra Bladet gazetesi kondu. Sonra geçerken Danimarkalı arkadaşlarla birlikteydi. Sonra ne oldu? İsveç'te bazen insani sebepler geçerli olabiliyor. Kimilerine yeni bir şans tanındığı oluyor. Birçoğunun zaten orada ailesi var. Splinter'ın da bir kuzeni var. İnsanlar en azından biraz zaman kazanmış oluyor. Zaman diye yineledim ve bu küçücük sözcüğün uzun süredir nasıl içimde kıpırdandığını hissettim. Bayan Yasin bir gün bana zamanın yaşam olduğunu söylemişti. Ama ben ne sonuca ulaştım biliyor musun? Zaman kendi kendine var olmayan, ancak ona kullandığımız enerjiye bağlı olarak yaşayan soyut bir fikirden başka bir şey değil. Belki de sudaki halkalar gibi akıp, kendimiz ve birbirimizin içinde kaybolmamak için bir rabıtaya gereksinimimiz olduğundan. Zaman yaşam değil ve yaşam da zaman değil. Önemli olan yalnızca biz onun içini nasıl dolduruyoruz ve sözde zaman denilen şeyi nasıl kullanıyoruz. Bir tek şey dışında, tabii başkaları da yaşamımızın içine kendimizin asla düşünmeyeceği bazı şeyleri zorla sokabilir. Sen ne düşünüyorsun? Tüm samimiyetimle söylüyorum Zehra, bunu asla düşünmedim. Yalnızca bekleme süresinin bir cehennem olduğunu biliyorum. Sonra İsveç'e giden feribotların kalkış saatlerini ve en önemlisi saati biliyorum. Saati mi? Evet, bu önemli. Aksi halde insanlar feribota ne zaman bineceklerini nasıl bilecekler? Ne kadar pratiksin. Yalnızca kafam iyi. O kadar ciddileşme Zehra. Biraz önce ne kadar sevinçliydin. Björnen bana göz kırptı. Ben de gülümsemekten kendimi alamadım. Konuşmayı sürdürdü. Uzunu, o Hırvat'ı anımsıyor musun? Evet, İsa zannedilen adam. Eğer insanların geleceklerini kurabilmeleri için yetkililerin bir an önce bu işlere el atmayıp binadaki herkesin gösteri yaptığını bir düşün. Dünyanın bütün peygamberleri ortaklaşa bekleyiş hareketinde aynı çatı altında birleşse. Gerçekten karşıdaki ihtiyarlar için zor bir durum olurdu. Haklısın deyip kıkırdadım. Herhalde bu duruma sevinecek yegane kişiler antidepresan üreticileri olurdu. Zehra unutma diye ardından devam etti Björnen. Anlattıklarımdan kimseye tek kelime bahsetme, Milo'ya da. Yok, söylemem tabii. Ancak Milo Splinter'ı neden sevmiyor ki? Kişisel bir şey değil, özünde iyi arkadaştılar. Peki nedir o zaman? Milo Splinter'ı bir düşman olarak kabul ediyor. Splinter, Müslüman değil ve babası bir savaşta İsrail ile birlikte Hizbullah ve İslamcılara karşı savaşan Güney Lübnan'daki SLA ordusunda subaydı. Splinter, Hristiyan özgeçmişinden dolayı da iltica alamadığını söylüyor. Danimarkalı yetkililer ise Hristiyanların tehlikede olabileceğini pek düşünemiyor. Tüm bunlar ne kadar ahmakça. Evet, şimdi bir Pilsner istiyor canım. Faktaya gelir misin benimle? Hayır, teşekkür ederim. Ama senin cep telefonunu ödünç alabilir miyim? Mektubu Fatima'ya haber vereceğim. Tabii ki buyur dedi Björnen ve telefonu bana uzattı. Aa, böyle bir telefonla daha önce konuştum ancak ilk kez kendim arayacağım. Nasıl yapacağım? Sorun değil. Bak Zehra. Björnen telefonun nasıl çalıştığını bana gösterip kendisi faktaydayken kullanabileceğimi söyledi. İşim bitince yukarıya çıkaracaktım. Eğer kendisi yoksa Milo'ya bırakabilir veya ertesi güne kadar bekleyebilirdim. Veda etmek için bana sarıldı ve merdivenlerden inip kayboldu. Telefonum vardı. Herkese telefon edebilirdim. Hem Fatima'nın hem de Bayan Niyasa'nın telefonlarını bulmak için hemen geri döndüm. Annem odada değildi. Böylece ne yapacağımı anlatmaktan kurtuldum. hızla telefon numaralarını bir kağıda not edip Tasinge Gade'yi terk ettim. Karşıya gidip Fallet Parkı'ndaki gölün kenarındaki Fatima'nın bankına oturdum. Önce Bayan Nielsen'ın numarasını tuşladım. Telefonun açılmasını beklerken ördeklerin gölün üzerinde nasıl kayarak yüzdüklerini seyrettim. Yaşlı bayanın dikkatimi çekmesinden bu yana birçok kez gördüğüm erkek ördeklerin grup halinde dişilere tecavüz etmelerinden eser yoktu. Geriye kalan tek iz annelerinin arkasında sadakatle yüzen epey büyümüş yavru ördeklerdi. Bayan Nielsen'la maalesef konuşmak mümkün olmadı. Sekreter biraz kafamı karıştırdı. Önce Bayan Nielsen'ın kursta olduğu izlenimini edindim. Akut kriz tedavisiyle ilgili bir şeydi. Sekretere ben ve annemin durumunu anlatıp Bayan Nielsen'ın selam söylemesini rica ettim. Söz verdi. Sonunda vedalaşacağım sırada yeniden arayacağımı söyleyince sekreter benimle ilişki kurulmasını beklememin daha iyi olacağını, çünkü Bayan Nielsen'ın hastalığının ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi. Nesi olduğunu sordum. Ne var ki sekreter bu konuda bir şey söyleyemiyordu. Fatima'nın numarasını kalbim çarparak tuşladım. Bağlantının kurulduğunu ve telefonun Kuzey Jilland'de çaldığını duydum. 4 kez, 5 kez, 6. Buyurun, Fatima. Fatima benim, Zehra. Zehra, artık zamanı gelmişti. Gerçekten özledim seni. İyi misin? Daha önce neden aramadın? Bizim kendi telefonumuz yok, dedim ve ona mektubu, her şeyi anlattım. Time out almışsınız diye yorum yaptı Fatima. Güçlü olup sonuna kadar dayanmalısınız. Fatima, senden ve Lockscore'dan ne haber? Lockscore diye düzeltti. Biraz yalnızım ama buna alışkınım. Eczane işi maalesef olmadı. Neyse ki hala okuma grubum var. Erika Young'un uçuş korkusuna yeni başladık. Eğlenceli. Jermaine Jir'in iyiliş edilmiş kadını biraz zordu. Peki nasılsın? Gayet iyi, dedi. Kopenhag'da sağlığa yararlı maddelerle doğal ilaç satan bir dükkan beni kullanabilecek. Ne var ki resmen taşınmamam gerekiyor. Tingsberg'de tanıdığım birilerinden bir oda kiralayabilir miyim diye araştıracağım şimdi. Biliyorsun o Chanel'ciler. O zaman dükkan bana el altından yapacak ve resmi adresim burada kalacak. Hafta sonları buraya gelip kendimi göstermem gerekecek herhalde. Bu işi en iyi biçimde nasıl çözeriz onu bulmaya çalışıyorum. Ama sanırım yakında görüşürüz. Harika olur. Buraya gelebilme olanağın var mı? Pek yok. Tren bileti için sana yardımcı olurum. Annemi yalnız bırakamam. Evet, tabii. Ama şimdi ben de Björn'in numarası var. Bir şey olursa ona telefon edip haber veririm. Kısacası yakında kralın Kopenhag'ında olacağımı ümit edelim. Kraliçenin diye düzelttim. Aynen, dedi. Zehra, şimdi seni öpüp kapatıyorum. O nazik adamı iflas ettirmen iyi olmaz. Ben de seni öperim deyip telefondan kulağıma gelen öpücük sesine karşılık vermek için dudaklarımı büzdüm. 58. ayrımın sonu. Sayfa 520.